Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Heute ist eine ganz besondere Folge für mich, weil ich das erste Mal eine türkische Dame hier habe in meinem Podcast und ich möchte einen Podcast machen, der dieses Mal auf Türkisch ist. Das wird für mich auch ziemlich spannend werden, weil Türkisch natürlich nicht meine Muttersprache ist. Und auf Englisch klappt es leider nicht, weil meine Freundin und Gesprächspartnerin sich in Englisch nicht sicher genug fühlt. Und genau, deswegen wird der Podcast auf Türkisch sein. Und falls du kein Türkisch sprichst, was ich mal vermute, dann kannst du diesen Podcast überspringen und bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich auf Türkisch meine Freundin Didem Molaolo. Didem şimdi Türkçek, Almanca küçük bir giriş yaptım benim podcast dinleyiciler için. Türkçe başlıyoruz. Sana ilk olarak hoş geldin diliyorum.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Seneler sonra iki sene oldu mu? Üç sene mi olacak? İki sene oldu galiba. İki sene önce görüşmüştük. Özlemişim seni. Yüzünü görmek iyi geldi.
Evet. Benim için de aynı. Ha, belki öyle bir giriş yapabiliriz kısaca. Nasıl tanıştık? Nerede tanıştık? Neden bir daha yolumuz şimdi böyle kesildi. İstersen sen bir anlat. Çünkü benim Türkçüm o kadar güvenli kendimi hissetmiyorum. Daha iyi anlatırsın.
Bence gayet güzel Türkçen de. Ama işte bazen kendimizi o kadar yeterli görmüyoruz. Benim tıpkı işte İngilizce konuşamam ben demem gibi. Benim yoga eğitimi aldığım Damla Dönmez Damla hocamın Aralık sonunda yılbaşı için bir 3-4 günlük bir inzivası vardı, yoga kampı vardı. Orada gönüllü çalışacaktım. Ve sizin kiraladığınız o işte villalarda olacaktı o inzivada. Beni Instagram'dan o zaman takip eden Eda da gelmişti o kampa. O kendisi öğrenci olarak katılmıştı. Biz seninle hani ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir iletişim kurmuştuk ama o kadar böyle derin sohbet etme vaktimiz olmadı. Kampın sonunda biz Eda'yla Fener'e gitmeye karar verdik ve sana söyledik bunu. Neden sana söyledik, sen de gel dedik, hiçbir fikrim gerçekten yok. Ve hava o gün inanılmaz kötüydü. Yağmurluydu, bayağı sağanak yağmurlu ve bayağı donumuza kadar ıslandık o gün biz. Ve akşam tabii geç döndük ve sen dedin ki bu saatte gidilmez, burada kalabilirsiniz. Ve biz kaldık o gece. Sen bizi misafir ettin, çok teşekkür ediyoruz. Muhabbet çok güzeldi, sohbet çok güzeldi. Ertesi gün gideceğiz kahvaltı yapıp. Onur sağ olsun, bize işi vardı onun. Bize şömineyi yaktı, siz üşümeyin diye. Biz şöminenin başına sabah oturduk. Onur akşam 6 gibi gelmişti, biz hala şöminenin başında oturuyorduk.
Onur bu arada benim eşim, aynen o da arka fonda bir işleri yapıyordu değil mi?
Evet.
Aynen gelmiş.
Ve biz o gece de kaldık. Ve sonra hep birlikte işte siz İstanbul'a gitmeye karar verdiniz. Ama işte beraber bir yere kadar gidelim diye konuştuk. Ve İzmir Seferihisar'a kadar beraber yolculuk yaptık. Benim için gerçekten hani unutamayacağım, hala daha çok yeri ayrı bir zaman dilimiydi o seninle birlikte geçirdiğim. Hani böyle şey gibi, çok susarsın da kana kana su içmek istersin ya, seninle sohbet öyleydi benim için.
Benim için de aynı.
Sonrasında ben tekrar Kaş'a geldim. Sonrasında da yolum düşmedi ve o yüzden görüşemedik. Ama bir şekilde hep iletişim halindeyiz de, hani birbirimiz gönlümüzdeyiz, öyle diyeyim. Öyle.
Evet. Bak, detayları unuttum bile ama his tamamen aynı. Biz o kadar güzel o zaman muhabbet ettik ki bir başladık değil mi? Böyle akıyordu. Hayatım hakkında, işte şifa yollarım hakkında neler neler. Ama belki
kendimiz hakkında çok konuştuk. Evet. Kendimiz hakkında çok konuştuk. Yani yaralarımızı çok anlattık. Ve benzerlikler olması o zaman bana çok iyi gelmişti. Hani benzer yanlarımız var çünkü.
Evet, çok katılıyorum aynen. Şimdi belki küçük bir ihtimalde Türkiye'de bazı insanlar seni tanımıyorlar. Seni tanımıyorlarsa istersin ilk olarak kendini azıcık bir tanıtmak ister misin?
Tabii. İsmim Didem. 78 Samsun doğumluyum. Üniversitede İletişim Fakültesini okudum, Halkla İlişkiler ve Reklam bölümünde. Sonrasında İstanbul'da çalışma hayatım oldu. Ajanslarda ve çeşitli şirketlerde çalıştım ama mutlu bir hayatım yoktu. Bana söylenen hayatı yaşıyordum. Evet, çok iyi bir işim vardı, çok iyi bir gelirim, güzel bir evim, güzel eşyalarım. İşte yılda 3-4 kez, tabii o zaman euro dolar böyle değildi. 3-4 kez yurt dışına seyahat edebildiğim, çok ferah içinde ama hiç mutlu olmadığım bir hayat yaşıyordum. Şehir hayatı bana göre değildi çünkü ben Karadeniz Ereğli'de büyüdüm. Lojman çocuğuyum. Erdemir fabrikasında çalışıyordu ailem. O yüzden Ankara'da okumak, sonrasında İstanbul, o büyük şehirlerde olmak zaten bana hiç iyi gelmedi. Ve bir hani ofiste çalışmak, 8-5 çalışmak da iyi gelmedi. Ama bir çıkış yolu da bulamadım. Çünkü bana öğretilen hayat oydu ve bildiğim tek para kazanma yolu da oydu. O yüzden de işte istifa edip ben şunu yapacağım diyemedim. Öyle bir cesaretim de yoktu. Çok korkuyordum. Çünkü Türkiye'de sen de az çok biliyorsundur ve hissediyorsundur. İnsanlarda çok ciddi bir geçim kaygısı var. Maddi kaygı var. O bende de vardı. Çünkü benim ailem normal bir orta halli bir aile. Derken hani hep böyle istifa edeceğim, çok telaffuz ediyorum ama hani hep şikayet edersin ve yapmazsın ya. Ben de öyleydim. Hep şikayet ediyordum ama hiç bir aksiyona geçmiyordum. Derken herhalde evren sesini duydu bir şekilde. Ben istifa edemeyince o kendisi devreye girip işten çıkarıldım ben. 2016 Ocak ayında. Sonrasında işte böyle bir heyecanla zaten çok seyahat ediyorum ve seyahat etmek gibi bir hayalim var uzun dönemli. Hazırda işten çıkarılmışım, tazminatımı almışım. Yani güvence, maddi olarak da bir güvencem var. Seyahat ederim diye düşünüyordum ama çok kolay olmadı benim için bunun kararını almak. Çünkü yine çok korktum. Bu sefer de hani bu para bitince ne yapacağım korkusu başladı. Oturduğum ev çok güzel bir evdi. Hani kirada oturuyordum ama fiyatı çok uygundu. Çok seviyordum. Eşyalarımı yeni almıştım. Kedim var bir yandan. Bütün bunları bırakmak zor geldi. Dolayısıyla bırakamadım. Bir 4 ay ne yapacağımı bilemedim. Ben yine karar veremezken yine evren devreye girdi ve bu sefer de ev sahibim aradı ve evin satmak istediklerini söyledi. Ve ben de tamam dedim. Hani az önce sohbet öncesinde bir hikaye anlatmıştım. Hani devamlı mesaj geliyor sana ama sen mesajları görmüyorsun. Tamam dedim. Mesajımı aldım şu anda. Ve bütün o işte kıyamadığım, işte bırakamadığım bütün eşyalarımı satıp seyahate çıktım sırt çantasıyla. 16 ay Güneydoğu Asya'da, Avustralya'da seyahat ettim. Döndükten sonra Türkiye'de tabii benim için kolay olmadı işler. Çünkü para kazanmam gerekiyor ama tekrar iş hayatına dönmek istemiyorum. Türkiye'de mahalle baskısı çok fazladır. Ben bilmiyorum sen hiç hissediyor musun? İnsanlar hep çok karışırlar.
Kesinlikle.
Ne
Anneyim,
yapacaksın?
çocuğum var, ben her gün hissediyorum.
Öyle ya. Çok olur. Akıl veren çok olur. Benim böyle bir dönemim oldu. Ben çiftliklerde gönüllü çalıştım. Pazarda tezgahtarlık yaptım. Türlü türlü işler yaptım özetle para kazanmak için. Benim için kolay bir yolculuk olmadı. Çünkü o yolculuk aynı zamanda içsel bir yolculuk da oldu. Kendimle yüzleştiğim bir yolculuk da oldu. Ve orada tabii çok şeyler fark ettim kendime dair. Sonra az önce bahsettiğim Damla hocamdan yoga eğitimi aldım. 2 sene yoga eğitmeni olarak çalıştım. Farklı işler de yaptım bu arada. Hani freelance olarak. Şimdi freelance bir iş yapıyorum, evden çalışıyorum. Aynı zamanda da işte kendimle alakalı, kendi içsel keşfimle alakalı da eğitimler almaya devam ediyorum. İzmir Seferihisar'da ailemin yanında yaşıyorum. Kısaca böyle.
Çok güzel. O zaman da çok etkilenmiştim senin hikayenden. Ve öyle devam ediyor senin yolculuğun. Maalesef işte birkaç sene değil mi? 2 sene neredeyse çok
İki sene.
aynen takip edemedim. Hangi noktadasın şu anda? Ne yapıyorsun? Ya da senin iç yolculuğun nasıl geçti şimdi bakınca?
Şöyle ben çok mükemmelliyetçi biriyim. Yani her şeyi mükemmel, kusursuz, hatasız yapmam gerekiyormuş gibi bir inancım var. Bu benim hayatım boyunca beni çok zorlayan bir şey oldu. Her daim böyle bedensel olarak da bunun sıkıntılarını hastalık olarak yaşadım. Hatta 26-27 yaşında sol tarafım kısmi felç geçirdi. Yani bayağı tutuldu bütün kaslarım. Hastaneye yattım. Hiçbir şey bulamadılar. Sonunda psikolojik çıktı. Bütün bunun altında da o zaman ilk psikiyatrist benle konuştuğunda bunun psikolojik olduğunu, işte mükemmelliyetçi her şeyi işte eksiksiz yapmaya çalışmaktan kaynaklı bir şey olduğunu söylediğinde ben çok üstünde durmamıştım. Çok da önemsememiştim. O zaman kendime dair bir farkındalığım yoktu çünkü. Bu yolculuk vesilesiyle başlayan bu içsel yolculuk da ben bunu kendime yine yaptığımı fark ettim. Yani hani bir işi mükemmel yapmak ayrı bir şey ve insanın kendi içsel yolculuğunda yani mükemmel insan olmaya çalışması yani hatasız, kusursuz olmaya çalışması o kadar yorucu bir şeymiş ki. Ben bunu senelerce, çok pardon, 5 senedir. Yani hatasızdan kastım şu. Hiçbir kötü şey kalbimde, ruhumda olmasın. Yani bir fesatlık olabilir. Yani kıskançlık, kibir, ego. Hani bunlara ne dersen, mesela öfke, inatçılık gibi gibi. Yani bunların hepsi yok olmalı. Ben de ki ben böyle hani aydınlanmış, saf ve pure bir insan olmalıyım. Yani öyle.
Çok güzel.
Ama öyle bir şey yok. Yani insanı insan yapan zaten bütün bunlar. Benim bunu kabul etmem biraz zaman aldı. Ve hep sanki böyle kurtulmam gereken bir şey varmış gibi. Yani kendimden kurtulmaya çalışmak aslında. Hep böyle şey, hani sanki karşımda bir canavar var ve ben o canavarı devamlı yok etmeye çalışıyorum. O hani şey bir oyun vardır ya böyle çekiçle o vurursun oradan çıkar, bir daha vurursun öbür taraftan çıkar. Onun gibi. Ben vuruyorum, ya, gitti zannediyorum, tamam çözdüm diyorum. Hop tekrar oradan çıkıyor. Hadi bir daha. Ve bu benim içimde müthiş bir öfke ve başarısızlık, yetersizlik hissini arttırdı. Yani ben bunu yapamadıkça ben bunu başaramıyorum. Ben bunu yapamıyorum. Ben zaten hiçbir şey yapamıyorum. Yani çok yetersiz bir insanım diye kendimi suçlamama sebep oldu. Ama bakınca bu benim hayatımda bir patern. Zaten hani mükemmel olmaya çalışanların hayatındaki patern budur. Yani mükemmel olmaya çalışır, yapamaz ve kendisini yetersiz hisseder. Hani bu böyle bir kısır döngü maalesef. Ve şu an geldiğim noktada bana hatta geçenlerde telefonda bir arkadaşım sordu. Dedi ki sen her şeyi çözdün mü? Yani çünkü o kadar çok kendimle uğraştım ki. Ben de dedim ki her şeyi çözmedim. Ama kendimi çözdüm. Yani kendimin hani en o lanet diyebileceğim yani gerçekten o kara, kirli diyebileceğim yerlerini en ufak köşelerine kadar biliyorum. Yani birisi bana sen çok iyi bir insansın, çok mülayim bir insansın. Yani mülayim böyle hani daha dingin, sakin demek. Belki duymamış olabilirsin. Ben de diyorum ya, ben dingin ve huzurlu bir insan değilim. Ben çok öfkeli bir insanım. Ya da işte hani neyse kusurum, onu biliyorum artık. O yüzden de kusurlarını bilmek bence çok büyük bir şey. Çünkü ancak insan kendine dürüst olunca o kusurları tamamıyla görebiliyor. Ve o zaman ancak o kusurlarla kendini kabul edebiliyor. Ve ben bu yolda zannediyordum ki birçok rehberle, öğretmenle, hocayla çalıştım. Ben zannediyordum ki ya da işte seni de örnek vereyim, ya da hani karşılaştığım, tanıştığım insanı, herkes bu işi halletmiş. Herkes her şeyi çözmüş. Bir tek dünyada ben kalmışım, çözememiş. Herkes çok iyi, herkes çok mükemmel. Bir tek ben kötü insanım gibi, böyle bir yerden de bir şeyim vardı. Sonra ben işte Anadolu'nun şifacı kadınları gibi senin gibi bir podcast yapmaya başladım 1,5 sene evvel. Ve orada şifa ile uğraşan, kendiyle uğraşan, kendi yolculuğunda ilerleyen kadınlarla sohbetlere başladım. Britt'te gördüm ki herkesin o kadar benzer, o kadar tanıdık yerlerde şüpheleri, sıkıntıları var ki. Mesela seninle konuşunca da o olmuştu bana. Aa demiştim, benim gibi hisseden, benim gibi düşünen birisi var. O insana çok iyi geliyor. Hani bir tek ben kusurlu değilim. Hani bu şey gibi bir şey olacak ama hani başkasının kusuruna seviniyormuşsun gibi olacak ama o değil. Yani ya, hani birisi var, beni anlıyor, benim kusurlarımı anlıyor. Ve bana hani bu kusurlarımdan dolayı beni suçlamıyor. Ve bunları da anlayışlı bir yerden yapıyor. Ya da ben bu kusurları konuşabiliyorum ve o insan beni anlayabiliyor gibi bir yer hani. Ve bu his bence çok kıymetli. Neredesin dersen eğer, buradayım. Şu an yalnız olmadığımı biliyorum. Yalnız olmadığımı bilmenin gücünü içimde hissediyorum. Ve o karanlık yerlerimi de şu anda hepsini tek tek kabul ediyorum. Başımın üstüne koyuyorum.
O ne demek? Başın üstüne koyuyorum ama ne yani?
Yani misafir ediyorum burada. Başımın üstünde yeri var. Yani hani
Misafir ediyorum.
evet, onu misafir ediyorum. Mevlana'nın misafir şiirini bilir misin?
Aa, bilmem.
Okuyayım mı?
Aha,
İster
var.
misin?
Aa, hemen yandı. Tamam.
Hemen bakalım. Ben ezbere bilmiyorum tabii de. Şimdi okuyacağım. İnsan kısmı bir misafirhane. Her sabah yeni birisi gelir. Bir sevinç, bir bunalım, bir zalimlik. Aniden farkına varmak bir şeyin, hepsi beklenmedik misafir. Hepsini karşılayıp eyle. Evini vahşetle süpürüp bütün mobilyalarını boşaltan bir kederler kalabalığı gelse bile. Her geleni alnının akıyla misafir et. Olur ki yeni bir zevk getirmek için boşalttılar evi. Karanlık düşünce, utanç ve garez hepsini gülerek karşıla kapıda ve buyur et içeri. Minnettar ol her gelene, kim gelirse gelsin. Çünkü bunun her birisi verildi. Bunun sana İngilizcesini de göndereceğim. Belki daha iyi bilmediğin kelimeler olabilir içinde, bilmiyorum. Benim çok sevdiğim bir şiir bu.
Çok gerçek. Yani bütün kelime tabii ki anlamam ama içeriği yara evet derin olan mesajı anlıyorum ve
Gerçekten hepsi rehber.
ya çok güzel, süper. İlk olarak bu arada çok teşekkürler bu kadar dürüst paylaştığın için senin yolculuğun hala senin şimdiki olan noktan aynen senin şüphelerin çünkü bence bir sürü insan şu anda şey hisseder. Evet bak ben de yalnız değilim. Aynı benim içinde de şu var. Ve bir şey daha eklemek istedim senin söylediğin şeyin. Ha sen hangi noktada bunu bir şekilde anladın ki evet aslında bütün benim gölge taraflarım, sevmediğim duygularım, düşüncelerim, taraflarım kabul edip şefkat göstermem lazım. Bir anahtar durum oldu mu ya da bir kişi mi oldu yoksa hepsi yavaş yavaş entegre edebildin?
Benim biraz yavaş yavaş oldu bu sürecim. Çünkü bir süre sonra artık çok yoruldum. Mükemmel olmaya çalışma o kadar yorucu bir şey ki. Ve bunların içinde hepsi şey de var mesela. Benim ailem en azından öyle ve Türkiye'nin yapısı da öyle. Yani bir şey yaptığında değerli oluyorsun. O bir şey yapmak da hani çalışmak olabilir. Yani sadece varlığını değerli hissettirmiyor buradaki kültür ve toplum. Almanya'da nasıl bilmiyorum. Ama ben burada illa bir şey yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ve seyahatten döndükten sonra herkesin bana ne yapacağımı sorması benim en büyük sıkıntımdı. Çünkü ben ne yapacağımı bilmiyordum. Temel ortak problemlerden bir tanesi de insanlar ne istediklerini bilmiyorlar. Bunun sebebi de çünkü bize öğretilen ezber bir hayat var. Aynı, hep böyle. Herkesin hayatı aynı. Okula gidiyor, işte sonra üniversite, sonra çalışma hayatı, evleniyor, çocuk, ev, araba, emeklilik, ölüm. Yani baktığında kabaca dünyanın her yerinde hayatlar çoğunlukla böyle. Ve bu kopyalama hayatın içinde biz kendi özgünlüğümüzü ortaya koyamıyoruz. Öyle bir yer yok. Alan yok. Yani Türkiye'de mesela kaç kişi gerçekten istediği bölüme giriyor? Ailelerin ilk söylediği şey iyi para kazanabileceği bir iş sahibi olması. Ona göre bölüm seçiyor. Ve benim için de en büyük sıkıntı oydu mesela. Ben ne istediğimi bilmiyordum. Ve bana bunu söyledikleri zaman da müthiş öfkeleniyordum. Yani ne yapacaksın? Bilmiyorum. E kaç yaşına geldin? O zaman işte 39 yaşındayım. 39-40. E kaç yaşına geldin hala ne istediğini bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey vardı. Tekrar o sistemin içine dönmek istemiyorum. Evet, bunu söyleyebiliyordum sadece. Ve bu mükemmelliyetin yanında işte bu sürekli bir şey yapma hali, durmama hali. Yani çünkü durursan bir şey yapmazsın ve bir şey yapmazsan değersiz olursun. Yok olursun. Ve bu hız o kadar yorucu ki sürekli bir şey yapıyorsun. Hiç durmuyorsun. Kendinle bağlantını kuramıyorsun durmadığın için. Hep robot gibisin. Duygu yok. Bağ yok. Bu beni gerçekten özellikle bu pandemi sürecinde mesela ben böyle bir şey gerçekten yaşadım. O kadar çok çalıştım ki gece gündüz sadece uyku saatimde dinlenebiliyorum. Neden? Çünkü annemin onayını almak istiyorum. Annem beni takdir etsin istiyorum. Babam beni görsün istiyorum. Benimle gurur duysunlar istiyorum. Ve sırf onların gözüne girmek için hiç durmadan o kadar çok çalıştım ki kendimi helak ettim ki ve sonra baktım yine ben istediği hayatı yaşıyorum. Ama bu beni mutlu etmiyor. Ben onların bana öğrettiği hayatı yaşamak istemiyorum. Ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum ve bu hayatı yaşarken de sevilmek istiyorum. Takdir edilmek istiyorum. Yani onların bana öğrettiği hayatı yaşamıyorum diye beni dışlasınlar istemiyorum. Dışlanmak, sevilmemek istemiyorum. Ve bunların çatışmaları tabii ki de çok fazla oldu ailemle. Çünkü görüyorsun mesela hani annemde çok ciddi mesela para şeyi var. Ve ben ne zaman ki para kazanmaya başladım o zaman tavrı değişti. Ve bu maalesef ki insana kendini hiç iyi hissettiren bir şey değil. Ya da mesela şimdi birlikte yaşıyoruz. O yüzden daha tabii bir sürü şey görebiliyorum. Babamın doğum gününde şekersiz, unsuz bir doğum günü pastası yaptım. Hı-hı. Sağlıklı olsun hani diye. Uğraştım bayağı. Ve ona işte böyle şarkılarla mutlu yıllar deyip pastayı uzattığımda bana dedi ki kakaosu fazla olmuş. Ve sonra o zaman anladım Britta. Benim bu mükemmelliyetçiliğimin nereden geldiğini. Çünkü babam hep kusur buluyor. Yani hiç ama bak hiç yani 1,5 senedir yanlarındayım. İyi bir şey olduğunda ya da bir şey beğendiğinde kesinlikle söylemiyor. Eline sağlık demiyor. Ama bir şey eksikse ya da ona göre güzel değilse hemen söylüyor kusuru. Ve ben de hani çocukluktan itibaren düşünsene hiç yaptığın hiçbir şey dinlemiş ve hani beğenilmemiş devamlı işte. Mesela yapıyorsun bir şey ama bunun burası eksik diyor sana o çocuk haliyle. Ve o çocuk devamlı hani bir çaba gösteriyor. Ve şu an onları görüyorum. Neden böyle bu kadar çabaladığımı görüyorum. Ve o çabanın beni ne kadar yorduğunu ben daha yeni fark ettim.
Çok o kadar iyi anlayabilirim ki bütün senin söylediğin şeyleri. Ben de benzer bir örnek anlatmak istiyorum. Ben de senelerce benim eşimle ve hala o sürecin içindeyim. Aynı şeyi hissediyorum. Sürekli böyle bir onay bekliyorum. Yani mesela çaba gösteriyorum, iyi bir anne olmak istiyorum, çok sevimli bir eş olmak istiyorum, evi temiz olsun, işte aynı zamanda onun ailesiyle ilgileneyim vesaire vesaire. Akşam da o eve geldiği zaman aslında içimde şey var, böyle bir onaylasın, bir şey söylesin, bir teşekkür etsin, bir görsün beni neler yaptığımı. Çünkü acayip çaba gösteriyorum, uğraşıyorum yani kendimi yıpratıyorum. Ama hiçbir zaman gelmiyor, hatta üstüne sanki çekiç alıp üstüne vuruyor. Mesela diyor ki, sen bugün benim annemi aramadın. Atıyorum şimdi bir örnek. Tamam mı? Çok acı verici. Ama tam aynı senin söylediğin noktalarda uzun uzun bir yolculuktan sonra gerçekten fark ettim ki evet tek benim için şimdi biraz çözüm üretmeyle çalışıyorum. Benim yolculuğumda şey vardı. Ne olursa olsun dışarıda aslında her zaman senin daha az önce okuduğun şiirin benim içimde bir şey gösteriyor. Yani bana aslında bir sonradan, çok sonradan anladım ki bir, büyük bir hediye aslında bana geliyor. Çünkü bir şey öğretiyor. Mesela orada ne öğretiyor? Bir yerden evet herhalde çocukluğundan bu onay beklentisi sürekli geliyor ve ben kendimi onu çözmem lazım. Çözmem lazım derken kendimi o zaman şefkatle mesela sarılmam lazım ve gerçekten onu o zaman yapmaya çalışıyorum. Mesela geliyor bana böyle bir sert bir şey söyle, benim hoşlanmadığım şey. O zaman ilk adım benim için şey, tamam. Şu anda çok inanılmaz bir üzüntü, öfke falan filan geliyor. Bir odaya kapatıp mesela bazen diyorum ki çocuğa şu anda biraz zaman lazım. Gidiyorum gözlerimi kapatıyorum. Bazen ağlıyorum, bir şeyler oluyor. Mesela bazen bana şey de iyi geliyor bu öfke çıkartmak. Çünkü kolay değil böyle öfkeli olmamamız lazım. Onu öğrendik. Kendi kendime konuştum. Evet. Sen ne kadar aptalsın bir de şöyle. Baya böyle sert sert çirkin cümleler çıkıyor. Ama onları akıtıyorum yani bırakıyorum kendi halini. Ve şu anda travma terapi gibi bir eğitim alıyorum. Orada da şey var. Türkçe şimdi bilmiyorum. Ego state therapy İngilizcesi. Yani senin içinde aslında farklı farklı parçaları var diyelim. Böyle çocuk parçaları var. Birisi şey olabilir. Yani orada bir sürü parçayla yaralanmış olabilir. Ve o parçaları, çocukları sarılıp bir daha tamamlamamız lazım. Yani aslında biz kendi kendimize ancak bu lazım olan şeyleri verebiliriz. Hep dıştan bekliyoruz ya senin söylediğin örnekler. Evet. Aynen. Hep dışarıdan bekliyoruz. Ve o kadar gizlice her zaman oluyor ki hala böyle takibin içindeyim. Yani diyorum ki ya keşke biraz daha böyle böyle olsa eşim. Ya da kayınvalidim keşke şunu yapsa. Hep bir beklentin içindeyim. Ama aslında okuduğun şiiri tam bunu diyor ki her anda gerçekten yavaş yavaş bunu kabul edip evet şu anda bu durum oldu. ve aslında kabul etmek istemiyorum ama yine de kendimin yanındayım, kabul ediyorum. Bir şekilde kabul ediyorum ama kolay değil yani, uzun bir yolculuk. Uzun bir yolculuk.
Kesinlikle değil. Bir de bir sürü şey fark ediyorsun. O beklentiler diyorsun ya mesela. Evet, beklentiler çok üzüyor insanı kesinlikle. Ama ben şimdi o beklentilerin de aslında bana ait olmadığını fark ediyorum. Yani o kadar öğrenmişim ki. Hani böyle kurallar gibi, böyle ezber. Hani böyle, hani atıyorum, örnek veriyorum. Bir arkadaş böyle davranmalı. Bir arkadaş seni doğum gününde aramalı. Bir arkadaş sana doğum gününde hediye almalı. Gibi bir şey diyelim. Örnek veriyorum şu an. Aramayabilir, unutabilir, bir şey olabilir. O zaman durumu müsait değildir, hediye alamayabilir gibi gibi. Hani bir sürü şey var. Şimdi bunları yapmazsa seni sevmiyor demek mi? Hani bunun gibi o kadar çok yani kalıp var ki ben de. Onları fark ediyorum. Ama bunlar hep benim öğrendiğim şeyler. Bana ait değil. Annemden aldığım, babamdan aldığım. Öyle öğrendiğim. İlişkilerimde de onu yansıttığım bir durum. Ama dediğin gibi o hali de, o insanı da olduğu gibi kabul ettiğinde ortada hiçbir şey olmuyor. Ama ben ne yaptım bir de? Ben şimdi mükemmeliyetçiyim diyorum ya, ben karşıdan da onu bekliyorum. Şimdi karşının onu yapabilmesi mümkün değil ki. Bir kere o ben değil. İkincisi, çok farklı şekilde yetişmişiz. Onun doğrusu çok farklı. Onun yaşam biçimi çok farklı. Dolayısıyla ben bir insana ben böyle yetiştirildim diye aynı şeyi beklemek müthiş bir yük. Bana da müthiş bir hayal kırıklığı. Çünkü ben onu hiçbir zaman alamayacağım. Ve bu da ilişkileri çok bozan bir şey aslında. Ve yine kendinden örnek verdin, anlattığın, benim de bu yolculukta, ki bence ilk başlarda herkes buna düşüyor. Bir hata değil. Ama nasıl yapacağını bilmediğin için dışarıda arıyorsun. Dışarıda seni birisi iyileştirecek gibi düşünüyorsun çünkü. O yüzden ben o kadar çok şifacıya, öğretmene, o kadar çok eğitime katıldım ki. Çünkü zannettim ki ben o eğitimlere katılırsam ya da o şifayı alırsam, o cebelleştiğim ve savaştığım tarafım iyileşecek ve hiçbir zaman problemim olmayacak. Ben artık üzülmeyeceğim, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacağım, öfkelenmeyeceğim bir kere, en önemlisi.
Çok güzel anladın. O da tam, yani bir sürü kişilerden ben de aynı duydum ve ben de aynı yolculuğu vardı. Hatta sonradan anladım ki sürekli gezmek, yurt dışına çıkmak aslında böyle bir kaçış yoludu. Aynen benim içindeki olumsuz hislerimi kaçmaya çalıştım. Yani yolculuk ettim ama sonra fark ettim ki yine de böyle depresif hislerim var. Yine de öfke mesela benim için de çok büyük bir konu. Yine de bu öfke var. Her anda sürekli öfke çıkıyor.
Evet.
Yani aynen senin söylediğin gibi insanlar o kadar dışarıdan o zaman arayışın içindeler ki, atıyorum telefon bağımlılık olsun, alkol olsun, ya basit şeyler bile, bazen alışveriş sanki sana bir anda iyi geliyor ama aslında sadece kendine böyle bir şeyler kapatmaya, olumsuz demeyelim, olumsuz duygular, istemediğimiz duyguları diyelim, istemediğimiz düşünceleri kapatmaya çalışıyoruz. Yani her türlü çeşit şey var. Temizlikçi manyaklığı var. Mesela Türkiye'de özellikle görüyorum. Bu mükemmeliyetçiliği işte.
Ben sana bir şey itiraf edeyim mi?
Var.
Onu da tabii annemden gördüğüm için. Eve temizlikçi gelmeden evvel ben evi temizlerdim. Temizlikçiye ayıp.
Kesildi azıcık, evet. Onu özellikle Türkiye'de duydum birkaç kadından. Aynı temizlik. Evi temizleyeyim ki. Şey düşünmesin ya. Kesinlikle. Ama çok güzel bir yolculuk yapıyorsun. Yani yavaş yavaş böyle bu dürüstlüğü ile sorgulamak, hem de sen bir konu değdin, o da benim için çok önemli. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Benim ihtiyaçlarım ne? Benim hayat gerçekliklerim ne? Ve sırf sen düşünmedin ki Türkiye'de, ben Almanya'dan şimdiden düşünüyorum. O yüzden kaçtım. Çünkü sürekli üniversiteyken bir tane listem vardı kafamda. Hatta bazen bu listemin üstünde gerçekten yazılı. Orada bir tık yapıyordum. Mesela tık, staj yaptım, yurt dışına çıktım. Çok fazla erkek arkadaşlarım oldu. Neler neler. Yani hobilerim tamam, gayet güzel, yaratıcılığa hobilerim var. Büyük bir arkadaş grubum var. O kadar beklentilerim vardı ki bir şekilde geliyorlardı. Yani dışarıdan demek ki ancak o zaman değerli, cool, çok ilginç bir öğrenci oluyorsun. Ve o beni aynı senin anlattığı gibi o kadar yordu ki dedim ki yani yap yap yap bitmiyor ki zaten. Mükemmel bir kız arkadaşın olunca başka bir şeyden eksiksin. Yani 3 tane iş yaptım, staj yaptım ama bu staj yetmedi falan filan. Sürekli aslında dışarıdan olan beklenti bir şekilde karşılaşmaya çalışıyorsun ve onayı bekliyorsun. Aynı bu onayı beklemeye çok büyüktü. Ve şimdi herhalde sen de aynı noktadasın. Yavaş yavaş bunu görmek, aslında ben kimim gerçekten, ben ne istiyorum? Her anda bunu bir daha sorgulamak. Atıyorum, küçük bir örnek de vermek istiyorum. Fark ediyorum ki günde birkaç kere bana kendime zaman lazım. Şimdi iki tane çocuğum var. Birisi 18 aylık. Şimdi birinden rica etmem lazım. Kayınvalidem bakar mısın mesela bu röportaj çekerken? İlk olarak rica edemedim. Çünkü inanılmaz bir suç duygu da geliyor. O da mesela ilginç. Suç duyguları nereden geliyor? Suç neye işe yarıyor? Kim bana veriyor? Onu sorgulamak. Sonradan bu suç duygusu bana bir işe yaramıyor. Ben gerçekten kendime iyi bakmıyorsam, benim mutlu ettiğim şeyler yapmıyorsam, o zaman zaten hiç kimse için bir faydası olmuyor. Çünkü o zaman daha çok kendi isteklerimi bastırıyorum. Sadece bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Başkalarının istediği bir hayat yaşamaya çalışıyorum. O zaman yavaş yavaş şey fark ettim. Ben bunu ne kadar karşıda bir şey tepki gelirsem bunu kendim için yapacağım. Yani eşim mesela diyor ki bir daha mı sadece oturdun meditasyon mu yaptın? Atıyorum şimdi. Sanki eşim çok kötü, pardon, sadece bu.
Evet.
Sen örnekleri anlatıyorum.
Onur dinlemeyecek değil mi?
Dinlemeyecek aynen. Yok. Gizlice koyacağız.
Ama bu arada yani dinleyenler için Onur da çok tatlı bir insan. Hani yanlış tanımasınlar. Ya vardır tabii hepimizin kusurları, şeyleri ama hani.
Yanlış olmasın. Örnek olarak o zaman ben kendime şey hissettim böyle, aa evet ya, acaba meditasyon yapmamam lazım. Ama içinde bir parça, şansa bu parça var, söylüyor ki bu seni besliyor, bu sana iyi geliyor. Ve hep bu kelime benim için çok önemliydi. Beni besleyen şeyler neymiş? Ve seni besleyen şey şuysa, şu anda mesela sabit bir işte çalışmamak, o zaman bunu yap yani. Ama bu dönemde bence zaten dünya evrensel bakarken bu getiriyor. Yani ben kimim, ne istiyorum, neye ihtiyacım var, ne bana iyi geliyor, ne bana iyi gelmiyor. İyi gelmeyen şeyleri de reddedebilir miyim bir şekilde, orada sınır çizebilir miyim?
Evet, bunu mesela çok zorlanıyoruz bence sınır çizmek konusunda, hayır demek konusunda. Yani istemediğimiz o kadar çok şeyi yapmak zorunluluğu hissediyoruz ki, o suçluluk hissinden dolayı. Yani birisine hayır dediğimizde. Ya da işte hani senin örneğin gibi çocuklarını bir yere bırakmak. Hani ben kötü bir anne miyim? Ben çocuklarımla ilgilenmiyor muyum gibi. Hani o kadar çok şey var ki. Bunların hepsi birer yük. Ama sen o zamanı kendine ayırmadığında, yani o seni besleyen kaynaklardan uzaklaştığında müthiş bir depresyon başlıyor. Ve bu sefer kendine hayrın olmadığı gibi çocuklarına, eşine ve ailene de hiçbir faydan olmuyor. Olması mümkün değil. Çünkü sende o kaynak yok. Ve sen o kaynağı doldurabilmen için, o kabı boşaltman için senin kendine ait bir zaman dilimi hepimizin üstünde. Yani insan olarak, kadın erkek bağımsız söylüyorum, çok fazla yük var, çok fazla tanım, çok fazla beklenti var ve biz sırf işte bütün bunlara uyum sağlayabilmek, sırf işte onay görmek, sevilmek ve takdir edilmek için bunların hepsini birden yapmaya çalışıyoruz. İşte insanlar aynı anda kariyer yapmaya çalışıyorlar. Aynı anda çocuk sahibi olmaya çalışıyorlar. Çünkü neden bu empoze ediliyor insanlara? Yani ne kadar çok şeyi aynı anda yaparsan sen o kadar işte şöyle bir insansın. Hayır değil yani. Belki sadece anne olmak istiyor. Sadece çocuklarıyla vakit ol. Yani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Sen 9 saat çalışacaksın. Ve halin olacak, eve geleceksin, yemeğini yapacaksın, temizliğini yapacaksın, çocuklarınla ilgileneceksin, eşinle ilgileneceksin. Bu sadece kadınlar için söylüyorum ama erkekler için de böyle, farklı değil. Sen neredesin burada?
Kesinlikle.
Ve bu sanki normal olan buymuş. Yani insanın doğasına uygun olan buymuş gibi bir pazarlama hali bu sistemde. Bence asıl sıkıntı zaten bizim o kendimizi bu sistemle özdeşleştirmemiz ve bu sistem içerisinde mutlu olmaya çalışmamız. Bu sistem içerisinde biz mutlu olmayacağız. Biz kendimize dair kendi yolculuğumuzu, kendi benliğimizi fark edip bize neyin iyi geldiğini görüp onu yaptığımızda mutlu olacağız. Tabii ki de bu sistemin içinde kendine uygun olan şey, yani tamamen sistem karşıtı gibi konuşmak istemiyorum. Bunu, bu sisteme uygun olan, bu sistem içinde çok mutlu olan insanlar da vardır muhakkak ki. Saygım sonsuz. Yeter ki insan kendine vakit ayırabilsin. Fark etmiyor aslında. Sonuçta herkes çalışıyor. Ama ofiste çalışıyor, ama evde çalışıyor, ama dışarıda çalışıyor. Ama herkes bir şekilde üretimin parçası. Yeter ki sen o zaman diliminin içerisinde başkalarına ayırdığın vakit kadar ya da başka işlere ayırdığın vakit kadar kendine de ayır. Ben mesela en çok onu fark etmiştim kendimde. Kendime hiçbir şekilde vakit ayırmıyorum. Eskiden dans ederdim, mandolin çalardım, resim yapardım. Ne seviyorsam onunla ilgili bir şeyler yapardım. Kendimi var etme çabası o kadar yoğunlaşmış ki bir ritta. Ben herkesin dediğini yapan, hiçbir şekilde sınır koyamayan, başkalarının dertlerini dinleyerek onlara yardım etmeye çalışan ve tüm zamanını hep başkaları için harcayan. Bunun altında şey var tabii ki de, bir sevilme ihtiyacı var. İyi insan olma. Hani hayır demezsem beni severler. Onların istediklerini yaparsam beni severler. Onların dertlerini dinlersem, onlara yardımcı olursam, onlara iyilik yaparsam bana iyi insan derler. Ama sonra bende film koptu. Çünkü ben vaktimi böyle harcamak istemiyorum. Vaktim çok kıymetli. Ben niye saatlerce, tabii ki de dinleyeceğim, dertlerimizi dinleyeceğiz, paylaşacağız ama bu bir görev gibi altında sırf o işte sevilme ihtiyacı ve iyi insan desinler bana. Didem de çok iyi kız desinler diye eğer yapıyorsam işte o iyi niyet olmuyor o zaman. Orada başka bir ihtiyaç var.
Evet.
Ve ben o ihtiyacı başkalarından almak için kendimden ödün veriyorum.
Ya bu sonsuz bir döngüsün söylediğin gibi değil mi? Çok yorucu. Çünkü yap yap yap bitmiyor aslında.
Bitmiyor. Ve gerçekten senin dediğin gibi kendine sarılabiliyor musun o sıkışık anında?
Evet.
Ve çalışmalarda yaptığımda işte terapi alıyorum bir yandan. Oradaki ilk mesela yüzleşmem o içimdeki çocuk küçük Didem'le. Küçük Didem öyle öfkeli, öyle küsmüş ki. Çünkü hiç görülmemiş, yok sayılmış. Şimdi ben işte annemden, babamdan belki hani dert yanıyorum. Ama ben de o çocuğa aynısını yapmışım.
Aynen. Ya, çok güzel anlattın. Evet. Şimdi kesildi mi? Yok, kesilmedi.
Yok, burada.
Kesilmedi. Ah, o kadar eklemek istediğim şey vardı ki senin çok güzel ve dürüst söylediğin sözleri. Ya belki şimdi bir dinleyici varsa şeyde biraz bir korkum var hep bu podcastları yaparken. Şimdi sonuçta bizden belli bir standarttan da konuşuyoruz. Evet, senin söylediğin gibi bazı insanlar belki gerçekten her gün işe gitmek zorunda kalıyorlar. Başka bir çareleri yok şu anda. Günler çok yoğun, akşamda çocuklar bekliyor. Bir süre şeylerimiz var. Ama o hayatın içinde bile bence şeyde bir dürüst bir eylem. Sürekli onu reddedebilirim. Evet, benim mesela burada dinlerken benim hayatım öyle değil. Siz ne konuşuyorsunuz? Zaten öyle bir zamanım yok. Ya
Kesinlikle.
da onu bile var olan şeylere, orada üç tane seçenek var. O spiritüel dinde de söylendiği bir şey. O bana güzel geliyor. Ya bu durumu, sevmediğin durumu değiştir. Değiştiremiyorsan kabul et. Ya da üçüncüsü neydi? Sen bana yardım et. Değiştir. Kabul et. Ya da çık o durumdan sanırım. Mesela atıyorum senin gerçekten senin söylediği gibi bu iş hayatı değiştiremiyorsan şu anda hiç öyle bir madde şey yoksa o zaman en aslında senin hayatın içindeki her gün hayatında rutinin içinde kabul et bir şekilde. Ama kabul etmek senin söylediğin şey az önce bahsettiğin şey değil böyle ha o zaman kabul edeyim ama aslında istemiyorum falan böyle bir öfkeli değil. Yani o zaman biraz daha o döngün içinde yine de mesela kendine atıyorum metrobüste oturuyorsun kendine bir zaman ayır. Gözlerini kapat senin içine bak. Ya da küçük bir dondurma al. Yani kendini nerede küçük küçük anlara yakalayabilirsin ve kendini nasıl besleyebilirsin? Herkese başka bir şey iyi geliyor. Hep şey resmi kendim için çizdim. Atıyorum sabahda kalkıyorum. Eşimin yanına gidiyorum ve belki öfkeli bir durum olabilir. O zaman önce bir saniye duruyorum. Diyorum ki kendimi nasıl şimdi benim aküm doldurabilirim. Yani sevgi verebilirim. O çünkü bazen böyle zor konuşmaları olabilir bizim aramızda. O zaman benim zaten aküm yarıysa böyle kalktığım zaman ben çok içinde mutlu ve dolmuş gibi kalkmıyorsam o zaman bu akü tamamen boşalıyor ve tabii ki güzel bir konuşma ortaya çıkmıyor. O yüzden bir saniye dur, bak sen kendin içinde nasıl hissediyorsun? Akün dolu mu? Ya sen kendine iyi baktın mı? Bakmadıysan ne ihtiyacın var? Mesela bu içindeki çocuk ile de yapılabilir değil mi? Böyle hayal edip sen ne istiyorsun? Kendine sor bu içindeki çocuğu ne istiyorsun sana? Hemen ben de en azından bu biraz praktik bence lazım. Hemen bir cevap geliyor. Şimdi o köşede oturmak istiyorum. Pencereden bakmak istiyorum. Tamam. Kim ne diyorsa fark etmez. Ama otur bu köşede otur ve bir saniyede orada bir dakikada pencereden dışarı bak bulutlara gözlet falan. Yani o yüzden diyorum ki bu kelime beslemek benim için çok önemli. Sen kendini o zaman olabildiğince beslen ve başka birine o zaman o beklentinden biraz çıkıyorsun. Yani senin müdürün zaten kötü birisi, işte metrobüs zaten dolu, şu böyle böyle. O zaman ondan sanırım daha hafifliyor. Çünkü sen kendine yetebilirsin çoğu şeylerde.
Kesinlikle öyle. Bir de hani bu bahsettiğim şey aslında hani şu an bir ofiste çalışmayla da bir alakası yok. Ben ofiste çalışmadan da kendime hiçbir şekilde vakit ayırmadım. Yani hani öyle bir yoğunluğuna soktum ki kendimi. Çünkü işte birincisi bahsettiğim işte bir şey yaparsam ne kadar çok şey yaparsam o kadar değerli olurum, var olurum ve beğenilirim, takdir edilirim. İkincisi hani ailemin gözüne girmek tabii ki de. Bütün bunların etkisi sebebiyle de ben ofiste çalışmasam da bir mesaili bir işte çalışmasam da kendime alan yaratmadım. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Yani yatakta keyif yapmaktan bir insan kendini suçlu hisseder mi?
Çok tanıdık geliyor.
İşte kalk, niye keyif yapıyorsun? İşte zamanını boşa harcıyorsun gibi böyle şimdi ya yorgun halim yok. Yatmak istiyorum. Ama yok içimdeki o şey o kadar sert konuşuyor ki. İşte yeterince vakit kaybettin, çabuk kalk, işte işlerine koyul, şunu yap, bunu yap. Biz zehir oluyor o yatak sana ve hani kalkıyorsun yani ve hemen başlıyorsun işte haldır huldur bir şeyler yapmaya. O yüzden ve şunu fark ettim sonra. Ne olursa olsun hayatında hani neyin içindeysen ya kendini ayırabileceğin 5 dakikan olmalı. Tuvalete giriyorsun bir kere. Hadi hiçbir yerden kaçamın. Tuvalete giriyorsun. Kapat gözlerini ve tuvalette otur öyle. 5 dakika. Ya da hani işe gidiyorsun. 10 dakika erken kalk. Yani 10 dakika ayırabilirsin kendine. Yani bir başkasına bir arkadaşımız aradığında telefonda 10 dakika, 15 dakika belki daha fazla saatlerce telefonda vakit geçirebiliyoruz ya da başka bir işle, değil mi? Biraz ben onu kendime şunu da fark ettim. Ben mesela kendimden kaçmak için de kendimi o kadar çok oyalıyormuşum ki başka şeylerle. İnsanlarla, işle, güçle, ne dersen buna. Çünkü kendimle baş edemiyorum.
Çok güzel, teşekkürler bunu söylediğin için. Onu da çünkü eklemek istedim. Aynen, hem bu senin söylediğin iç sesler, değil mi? Sürekli böyle bir anne baba sesi kim olursa hala devam ediyor. Sürekli durmadan sana emir veriyor. İşte yetmedi, neden öfkelisin, neden şöylesin, yap falan. O çok tanıdık geliyor. Onu bazen böyle hani sadece görmek, anlamak. Aa, sen mi geldin, hoş geldin falan. Sen de
Evet.
şiirimize geldik. Ve ikinci senin bahsettiğin çok önemli. İnsanlar neden bunu yapıyorlar? Neden robot gibi sanki zamanım yok, zaten kendime zaman ayıramıyorlar? Çünkü sık sık bence spiritüel dünyada girersen şey fark ediyorsun. Aslında kendine aynen dayanamıyorsun. Çünkü sakin oturunca ne oluyor? Nihayet senin bilinç altında diyor ki, ah rahatladık. Hadi şimdi çıkartalım içimizde neler var. Ve olumsuz şeyler, duygular ortaya çıkıyor. Ve ondan hissediyoruz. Eyvah, şey, kettle kaynamaya başlıyor. Hadi kaçalım. Kapatalım. Zaten çok işim var. Hadi temizlik yapmam, yemek yapmam lazım. Kaçtık bir daha. Ama o bir yere kadar sadece. Bu bir yerden sonra patlıyor. Burnout olsun.
Evet, aynen, burnout oluyorsun. Ben oldum yani, biliyorum. Ve gerçekten hayatta hangi konumda olursan ol. Sadece mesela ben şu anda bir ailem yok, çoluğum çocuğum yok. O yüzden hani insanlar bana şey de diyebilirler, senin için hayat hani rahat, sorumluluğun yok diyebilirler. Benim de kendi içimde fark ettiğim şeyler var. Onlar da şu. Her ne kimlikte olursan ol. Çünkü hayatın içinde tek bir kimliğimiz yok. Farklı farklı kimliğiz. Ben senin arkadaşınım. Annemin çocuğuyum. Kardeşimin ablasıyım ve böyle gidiyor bu kimlikler. Hiçbirinin önemi yok. Sen kendine öncelik tanıyor musun? Sen kendini bu önceliğe layık buluyor musun? Sen kendine özenli davranıyor musun? Yoksa hiç ne yaptığın önemi yok. Bu özeni gösterebilmeyi öğrenmek. Yani nasıl sen şu anda 2 tane çocuğum var ve onlara özenle bakmaya çalışıyorsun. Değil mi? Onların yiyeceklerini, giyeceklerini, ihtiyaçlarını, hem maddi hem manevi, duygusal ihtiyaçlarını da, sevgini de elinden gelenin en iyisini yaparak vermeye çalışıyorsun. Benim çocuğum olsa ben de aynı özeni göstermeye çalışırım. Elimden gelenin en iyisini, hani yapabildiğim kadarıyla, ne kadar yaparım orasını bilemem. Şimdi ben o çabanın, o özenin %1'ini bile kendime veremiyorken ben o yüzden çocuk yapmak istemiyorum. Çünkü ben onu dengeleyebilecek henüz kendimi öyle bir alan yaratmayı bilmiyorum. Ben öyle bir şeyin içine girersem ki normalde bile şu anda ne aileme ne arkadaşlarıma, hani yavaş yavaş öğreniyorum elbette o sınırları çekmeyi, hayır demeyi. Benim şu an buna ihtiyacım var demeyi dillendirmeye başladım. Ama sen onu yapmazsan eğer, dediğim gibi hiçbir önemi yok nasıl yaşadığının, hangi koşulda yaşadığının. O zaman eninde sonunda kişi kendini tatminsiz ve mutsuz hissediyor. Çünkü kendiyle bağı yok. Benim ilk fark edişim kendimle bu. His yok. Hiçbir şey hissetmiyorum bedenimde. Mesela hep sorarlar ya, bedeninde nerede hissediyorsun?
Yok.
Hiçbir fikrim yok. Bende yok o. Bedenini hissetmiyorsun. Duyularınla bağın yok. Duyguların üstünü kapatmışsın. İşte üzülmemek için, öfkelenmemek için, kırılmamak için. O zaman kendine dair hiçbir şey hissedemiyorsun.
Evet.
Ve tanıman da kendini maalesef mümkün değil.
Mümkün değil. Evet. Çok
güzel. O yüzden ben şu anda benim gerçekten her sabah defterime yazdığım, kendime özenli davranmayı seçiyorum. Kendimi korumayı ve kollamayı, kollamak yani. Çünkü ben ebeveynlerimden görmediğim o kollanma, o güvende hani kollarının arasına alıp koruma halini onlardan alamadığım için bunu ben kendime yapmak durumundayım. Çünkü buna ihtiyacım var. Yaşım kaç olursa olsun. Güvende hissetmeye ihtiyacım var. Ve hani kendine ebeveynlik dediğimiz şey galiba bu.
Evet, aynen. Çocukları nasıl davranmaya çalışırsak kendimize ilk olarak yapmamız lazım. Ay çok, o kadar güzel anlatıyorsun ki yine de pardon bölmem lazım. İki şey
ekleyeyim. Hayır,
birincisi senin söylediğin şey güzel bir araştırma bana geldi Alman bir kitabımdan ve orada ben de böyle bir evet ya şey anla yaşadım. Evleniyoruz biriyle sonsuza kadar şey aşk söz veriyoruz falan filan ama adam şey dedi sen kendinle ilk olarak bir evlensen bu sonsuz aşk hediye versen falan filan ben böyle kaldım dedim ki yani bir şey hemen o kadar da önemli değil falan. Ama sonra baktım ki gerçekten kendi kendime şey yazıyor, bir randevulaş, bir söyle böyle bu tarih benim evlenme günüm. Yaptım geldim, bahçeye böyle bir tarih seçtim, bahçe oturdum, çayla bana ne ilgiliyorsa kitabı aldım ve kendi kendime bir mektup yazdım. İşte ben seninle evleniyorum çünkü bundan sonra her zaman, her daim bütün varlığın içinde yani olumsuz, olumlu ne olursa olsun yanında durmaya çalışıyorum. Seni kurmak istiyorum. Ve o kadar güzel böyle içine aktı ki sürekli ağlamaya başladım. Çünkü ilk defa tabii ki senin bahsettiğin gibi böyle bir duygu yaşadım ben de. Evet ya aslında ilk defa benim yani kimle öleceğim en sonda, kimle aynı yatakta yatacağım. Benimle, sırf benimle. O yüzden bu ya birinci noktada olması lazım. Ve insan aslında bundan korkuyorlar. Böyle o zaman çok ego büyük olan bir insan olacağım. Ama öyle değil. Aslında tam tersi. İlk olarak belki herkes bir ara hissetmişti. İlk olarak kendini besleniyorsun, iyi hissediyorsan o kadar daha tatlı, o kadar daha verimli, o kadar daha derin, güzel bir insan olabilirsin ki. Ben hep onu bir daha şaşırıyorum. Yani kendimi mesela sınır çizdiğim zaman bir şekilde sevgiyle hayır dediğim zaman çünkü bana iyi gelmiyor. Karşıdaki insan farklı bir yola gidiyor. Yani farklı bir şey açılıyor. Aa evet mesela farkında oluyor bir şekilde. O hayır diyor. O orada bir çizgi çiziyor. Sanki bir proze başlıyor onda da. Aslında evet ya ben de neredeyim yani ben de acaba bir şey mi istiyorum falan. Ben kimim falan. Yani aslında olumlu bir şey başlıyor. Ve ikincisi söylemek istediğim şey, sen dedin ki burnout'tan olumsuz şeylerden bahsettik, kendimizi tanımıyoruz o zaman. Sırf olumsuz şeyler olabileceğinden değil, tam tersi de sen kendi kendinle tanışmaya başladığın zaman ne kadar büyük bir dünya açılıyor, ne kadar derin ve güzel bir şey açılıyor değil mi? Sanki yeni bir, yani sonsuz bir şey keşfetmeyi başlıyorsun.
Senin o evlilik şeyi çok güzel bence. Hani kendin de randevulaşmak yani hani nasıl randevulaşıp date'e çıkıyorsun ve o insanı tanımak istiyorsun. İşte kendinle yaptığın da o yani tanımak istiyorsun. Huyunu suyunu hani sadece tabii ki kötü taraflarını değil, iyi taraflarımız da var ve onu da görmek. Çünkü o eleştirel iç ses zaten yeterince kusur sayıyor bana yani daha fazlasına ihtiyacım yok. Senin dediğine bir şey daha eklemek istemiştim ama gitti aklımdan galiba şu anda.
Evlenmek mektubundan ve
gitti galiba.
Gelir belki.
Gelir belki.
Ya biraz bu iç dünyadan da bahsettik. Ne kadar güzel bir şey aslında ortaya çıkıyor. Yavaş yavaş ilk benim yolculuğumu biraz şöyle keşfettim. İlk çok sert dalgalar belki gelebilir. Böyle yukarıda, aşağıda seni her şey sanki çok ağır, çok zor bir yolculuk. Ama sonra bakıyorsun yavaş yavaş o kadar daha derin ve güzel bir hayat yaşayabilirsin ki. Çünkü artık biliyorsun ki evet hayat aynı, iş aynı, çocuklar aynı. Ama o hayat dalgalarının içinde sanki sen daha çok güzel onlarla dalgalanabilirsin. Yani surf yapabilirsin. Aa, şu anda stresli bir an geliyor. Bunu çok tanıdık geliyor. Şimdi aynı pattern listesi, aynı davranış hareketlerin içine giriyorum. Aa, şimdi bu düşünceyle geliyor. Yani çok daha tanıdık oluyorsun kendinde. Bu stresli durumun içinde şimdi bana ne geliyor? Genelde öfke ile tepki veriyorum. Şu anda bunu yapmasam ilk olarak mesela biraz şefkat gösterip sonradan başka bir oraya kendime iyi bir şey yapsam, bir zaman ayırsam, bir yürüyüşe çıksam, o zaman çok daha esnek de davranabilirsin. Hayat o kadar renklendiriliyor belki diyebiliriz.
Doğru, çok doğru söylüyorsun. Söylemek istediğim şeyi de hatırladım şimdi. Senin yine kendinden yola çıkarak anlattığın şeyi. Ben öfkemin de kaynağını çözdüm mesela. Sınır koyamadığımda ve hayır diyemediğimde, aslında hani hayır demek istiyorum, aslında işte sınır koymak istiyorum, bunu yapamadığımda içimde müthiş bir öfke birikiyor. Ve sonrasında bu tabii ki de bir yerde patlıyor yani, ve çok şiddetli patladığı zaman da oluyor. İşte o sınırı koymak, o dengede kalmanın bence başlıca anahtarı. Ben o hayırı desem başta, ben bunu yapmak istemiyorum, şu an bunu hazır hissetmiyorum gibi bir yer, ya da benim alanım burası diye bunu ifade edebilsem. Çünkü onu nasıl ifade edeceğimi de çok belki bilemediğimden yumuşak. Hani. Çünkü bizde çok ayıp var ya, hani çok fazla ayıp. Ayıp olmasın diye. Ama o benim içimdeki öfkeyi alevlendiriyor devamlı. Bu sefer ne oluyor? Benim ilişkilerim aslında zarar görüyor bir yerde. Çünkü o öfke bir yerde bir yere akmak durumunda. Ama ben o sınırı koyabilsem, kendimi koruyabilsem, o zaman böyle bir duygu da çıkmayacak benden aslında.
Evet, çok güzel. Bir daha pardon, eklemek istediğim bir şey var. Çok güzel anlatıyorsun. Ben de çünkü uzun bir süre bu bütün bu olumsuz duygulara ne işi yaradığını da şaşırdım. Ve o zaman bir adam şey anlattı, mesela öfke olarak yola çıkarsak, öfkenin kökleri aslında güç demek ki. Bazı kadınlardan bu güçten çok korkuyor. Çünkü onu yavaş yavaş integre ediyorsun, kabul ediyorsun. Evet, şu anda bir öfke var. Korkuyorlar bu güçten. Çünkü bazen alev gibi aynı çıkabilir. Ama ana hedefi aslında bir değişim yapmak dünyada. Sonuçta eyleme neden gidiyorsun? Çünkü öfkeleniyorsun. Bir var olan durumu kabul etmek istemiyorsun. Sana iyi gelmiyor, topluma iyi gelmiyor. O yüzden aslında bir değiştirme gücü. Yani bir çok güzel bir güç. Yani bu dünyada ya da senin için ya da herhangi bir çevrenin içinde bir şey değiştirebilirsin. Farklı bir şekilde tarif edemiyorum. O yüzden aslında
yaratıcı güç diyebiliyorum ben de öfkeyi.
Evet. Aynen. Yani yeni bir şey.
O şekilde kanalize edebilirsin aslında. Doğru.
Evet. Ya. Aynen ama evet. Pardon, senin sözlerin sanırım kestim. Sen bir şey daha anlatacaktın.
Hayır. Yok. Lütfen devam et. Çok güzel anlatıyorsun çünkü.
Ve belki bu utancın hakkında bir şey söylemek istiyorum. Onu da çünkü çok farklı fark ettim. Aynen senin gibi böyle yatağa yatıyorsun, utanç geliyor. Böyle yatmaman lazım. Ben bile şey yaptım. Halı, ne diyorsunuz? Sirkelendiğim zaman suç hissettim. Dedim ki dünya kirletiyorum. Sonradan baktım ki dedim ki ya bu her yerin çıkıyor. Ne yaparsam bir adım attığım zaman suçlu hissediyorum. Ve orada da şey keşfettim. Kadınlarda özellikle inanılmaz var bu suç duygusu. Aslında suç duygusu da bile iyi bir şey. Yani bu bir toplumun içinde sen suçlu hissettiğin zaman o sana şey gösteriyor. Dikkat et. Belki yanlış bir hareket yapıyorsun ve bu yanlış hareketi senin toplumun içinde dışa atıyor. Ve o demek ki eski zamanlarda yaşamayacaksın, öleceksin. Çünkü atıyorum böyle dışarıda doğan içindesin, seni dişten atıyorlarsa sen gecede tek başına kalıyorsun, hayvan nasıl yiyecek yiyecekler falan filan. O yüzden hala içinde kökte bir ölüm korkusu var. Yani çok güzel bir duygu. Seni aslında sana bir yol gösteriyor. Ama şimdiki hayatta bu duygu alıp, aa evet şu anda utanç hissediyorum. Hala bu ölüm korkusu belki bir şekilde yola giriyor. Yani sana bir şey, bir oh, kalkmam lazım, yapmam lazım. Ama sonundan onu ayırıp bir saniye orada bir ölüm korkusu, bir ölüm tehlikelisi yok. Ben yine de bu yoldan devam ediyorum. Bir korkum var evet ama bunu yapmak istiyorum. Çünkü bu bana iyi geliyor. Yani artık bu korkuları yavaş yavaş yenmemiz lazım ve uyanabiliriz bence kadınsel olarak.
Kesinlikle, çünkü o korkular da çok öğretilmiş korkular, bize ait olan korkular değil ve zihin böyle çalışıyor. Zihin her zaman seni kandırmaya çalışacak. Zihin her zaman bilmediği şeyden seni uzak tutmaya çalışacak. Zihin bildiği, alıştığı şeyi yapmak ister. O yüzden hep derler ya, alışkanlık edinmek çok önemli diye. Çünkü zihin onu ezbere yapıyor. Yani bildiği bir şeyden korkmaz. Rahatlıkla yapar. Sen işte aylarca bir şeyi, aynı şeyi yaparsan eğer, o artık senin için zor değildir. Kolaylıkla. Hatta farkında bile olmadan çok ezbere yapabilirsin. Ve bizim beynimizin yapısı değişken bir yapıda. O nedenle aslında bütün bunların hepsini değiştirebilecek gücümüz var. Sadece işte hani bu yol... Bir gün şöyle bir soru sordum kendime düşünürken. Yani bu yol neden bu kadar zor? Bu kendine yolculuk neden zor? Neden ıstırap, acı çekiyoruz bu kadar? Halbuki yol ıstıraplı değil, yol zor değil. Yolu zorlaştıran biziz. Neden? Çünkü alışkanlıklarımızı bırakmak istemiyoruz. Çok direnç gösteriyoruz. Direnç gösterdiğimiz yerde acı çıkıyor. Halbuki hani senin de anlattığın, kabul etsen, savaşmasan, direnmesen, evet belki bir alışkanlığın var. Kahve alışkanlığı olabilir. Kahve içmediğinde hani o rahatsızlıkla bir gün durdun, iki gün durdun. Üçüncü günü zaten artık duracaksın. Ama sırf o ilk günün rahatsızlığından dolayı korktuğun için bütün şeyi yakıyoruz biz. Hani halbuki o işte değişecek, yani gün be gün değişiyor, gün be gün alışıyor, gün be gün kolaylaşıyor her şey. Çünkü pratik ediyorsun. Ama her zaman için yeni adım atmak tabii ki de çok zor. Benim için mesela hep şey diyorlar, korkmadın mı yolculuğa çıkarken? Çok korktum. Uçağa binerken ben hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Titreyerek ağlıyordum. O kadar korkuyordum ki. Çünkü bir tarafım, o bilen ve alışmış tarafım diyordu ki sen manyak mısın bu yaşta? Neden düzenini bozuyorsun? Neden eşyalarını bıraktın? Neden bilmediğin bir yere gidiyorsun? Hayatını garantiye neden almıyorsun diye bir ses konuşurken, bir ses de diyordu ki bana, sen öldüğünde bu eşyalar ne olacak? Ve şimdi düşününce iyi ki yapmışım. Çok zor oldu. Gerçekten inanılmaz zor oldu. Hiç kolay olmadı. Ama sonra ilk hatırlıyorum, ikinci günümde ben Nepal'deyim ve dedim ki kendi kendime, ben tam bir gerizekalıyım. Ben geri döneceğim. Ben bunu yapamayacağım. Çünkü hani saçmalık bu. Bütün düzenimi bozdum. Eşyalarımı sattım. Bir daha nasıl o eşyaları alınacak, geri nasıl para kazanacağım? Ben en iyisi döneyim dedim yani. Böyle boş gezenin boş kalfası. Hani boş yani gezmek boş bir şey çünkü. Hani o da hani bir, yani paranı harcıyorsun, vaktini harcıyorsun. Hani ne için harcıyorsun? Gezmek için harcıyorsun hani. İkinci günü çok sevdiğim büyüğüm Coşkun Aral, fotoğrafçı, belgeselci, gazeteci, çok üstad yani. Ne yapalım? Ve ben tabii anlattım hikayemi. Dedim ben yapamayacağım herhalde, döneceğim. O da dedi ki bana, Didem dedi, daha ikinci günün. Biraz daha dayan, sabret. Bir ay dedi, bir ay dedi, dayan dedi. Bir ay sonunda tekrar dönmek istersen o zaman dön. Ama dedi, sana dedi garanti ederim, bir ay sonunda sen devam edeceksin yolu dedi. Britt de gerçekten de onun dediği gibi, yani dişimi sıktım. Yani gerçekten dişimi sıktım ama çok böyle zor, çok zorlandım. Bir ayın sonunda benim için o kadar kolaydı ki, ve sonrasında da iyi ki çıkmışım bu yola dediğim bir yolculuk yapmış oldum. Müthiş deneyimler. Yani hiç hayatımda deneyimleyemeyeceğim, kendime dair de hiç tahmin etmeyeceğim şeyler yaşadım ve yaptım. Şimdi ben eğer o konforuma geri dönseydim, anlatacak bu kadar çok hikayem olmayacaktı. Bu kadar kendimi tanımış olmayacaktım. İşte tam orası, o rahat olduğun yer seni o hani karda o don uykusu vardır ya, çok tatlı gelir. Hani uyuma derler, uyuma bak. O uyku tatlı, oraya çekilirsin. Orası işte bizim uyumamamız gereken yer aslında. Hayatta diyorum ya, ne yaptığımızın hiçbir önemi yok. O konforun bizi uyutmasına izin vermeyip birazcık gayretle oradan çıkmak. Sonrası zaten kapı açılıyor. Yani sen de biliyorsun.
Ah, ne güzel söyledin. Evet ya, aynı. Azıcık gayretle bu konfordan çıkmak bazen o kadar bir şey ödül veriyor ki sonradan. O kadar yeni şeyler ekleniyor ki. Dilem için sanırım biz saatlerce konuştuk gibi hissediyorum. Ve
Evet.
saatlerce de
Teşekkür ederim.
ama korkuyorum ki artık acaba dinleyici
Evet, yavaş yavaş sonuna getirsek iyi olacak.
değil mi? Ya aslında sana son sözler için sormak istiyorum. Son bir şey eklemek istediğin var mı? Gerçi zaten çok güzel mesajlar bıraktın bence, müthiş. Ama yine de belki en sonunda bir şey eklemek istiyor musun?
En son herkesin yolu açık olsun, Hızır yoldaşı olsun. Ve dilerim ki hani herkes o tatlı uykudan yine güzel bir yol için uyanır. Ve her neyse içinde onu arayışa sürükleyen şey, o sesi duyar ve onun peşinden gider. Onun peşinden giderse zaten kendiliğinden akacaktır. Herkesin deneyimi çok farklı çünkü. Dilerim de bu deneyimi hani hepimiz bu hayatımızda yaşama şansına erişiriz. Deneyimin kendisi bile, yani ne olduğumuzun, ne halde olduğumuzun hiçbir önemi yok. O deneyim zaten insana kendini gösteriyor. Kendini kendine öğretiyor. Yolları açık olsun.
Süper. Ya. Çok güzel söyledin.
Ben sana çok teşekkür ederim. Çok
Aynen.
sağ ol. Gerçekten çok özlemişim seni Britta.
Aynen.
Gerçekten.
Ben onu çok
Çok sağ ol.
ilginç. Senelerce bazı insanlarla görüşmeyince yine de geliyorsun aynı noktadasın. Yani böyle orada benzer noktadasın. Bir daha böyle şey yollar çakışıyor. Çok
Çok
teşekkür
şükür.
ederim zaman
Sağ
ayırdığın
olun.
için. Ve belki inşallah başka bir podcast için şey yaparız, belki kim bilir.
Ne zaman istersen. Sen de sohbet etmek güzel. Sağ ol.
Teşekkürler. O zaman iyi günler ya da iyi akşamlar. Ne zaman dinliyorsun podcast'ı? Görüşürüz.
Bay bay.